Ben buradan okuyorum. Edebiyat ve başka şeyler. Hazırlayan ve sunanlar Burcu Şahin, Esin Amamcı, Hasan Turgut, Abdullah Ezik.
Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programı başladı. Ben Hasan Turgut. Bugün konuğumuz Milat Özçelik. Milat, hoş geldin.
Hoş buldum Hasan.
Milat'la şair Paul Celan'la filozof Martin Heidegger arasında gerçekleşen çarpıcı diyaloğu konuşacağız. Biz bugünkü konuşmaya tedirgin sohbet adını verdik. Bunun nedeni ise James K. Leon'un Tedirgin Sohbet başlıklı Celan Heidegger ilişkisine odaklanan kitabı. Başlamadan kısaca Milat'ı tanıyalım. Milat Özçelik 2010 yılından bu yana çeşitli dergi ve online platformlarda ama özellikle Merkezgar isimli blog adresi üzerinden şiir ve deneme türünde eserler yayımlıyor. İstersen ilk soruyla başlayalım Milat. Şimdi biliyoruz ki Celan'la Heidegger arasında bir takım siyasi ihtilaflar, etnik farklılık ve Holokost gibi meseleler var. Buna rağmen bu iki isim arasında bir diyalog mümkün olmuş. Bu iki tarihsel figür arasındaki tedirgin sohbet ne zaman başladı ve ilerleyen yıllarda nasıl sürdü?
Bana kalırsa bu diyalog, karşı konulması güç bir dil, şiir ve sanat ya da daha genel anlamda aşkınlık sevgisiyle mümkün oldu. Örneğin Celan, altını çizerek söylüyorum, bir Yahudi düşünür olan Adorno ile 1959'da İsviçre Alplerinde gerçekleşecek önceden planlanmış bir görüşmeye bile isteye gitmez. Tabiri caizse Adorno'yu eker. Celan Adorno görüşmesinde görünürde sağlıklı bir diyalog için gerekli olan her şey yerli yerindedir aslında. Benzer bir siyasi duruş, etnik aidiyet ve Holokost acısı ya da öfkesi diyelim. Buna rağmen bu görüşmeye ihtiyaç duymaz Celan. Şiir onun için Meridyen adlı çok çok önemli konuşmasında da dile getirdiği üzere şişedeki mesajdır. Öteki ile diyaloğun zeminini hazırlayan, mümkün kılan bir şeydir. İlginçtir, sonrasında Adorno ile bu görüşmemeden hareketle tek kurgusal metni olan Dağlarda Sohbeti yazar Celan. Bir büyük Yahudi ile küçük Yahudinin diyaloğunu Sancho Panza, Don Quixote ilişkisini hatırlatan ironisiyle işler. Bu öyküde de adını geçirdiği, çok önemsediği George Buchner'in Lenz öyküsüne de göndermede bulunarak sarp yollardan, dağlardan geçerek sürdürür diyaloğu. Belki de hakiki bir diyaloğun koşulları için Lenz gibi kafa üstü yürümek gerekir. Belki de bunun dışında bir seçenek yoktur. Celan'ın bunu bildiğine kuşku yok. Celan'ın dünyadaki mukimliğinde Adorno ile kurulacak bir diyaloğu talih kılan sebepler, Heidegger gibi biri söz konusu olduğunda hayatidir denebilir. Heidegger bir yerde şişedeki mesajın muhatabıdır. Öyle ki Celan ne kısa ne uzun sayılabilecek 50 yıllık ömrünün son 20 yılını bu büyük düşünürün Dasein, özge varlık düşüncesine doğru giderek artan bir yoğunlukla hasretmiştir bile denebilir. Celan'ın şiiri bu diyaloğun etkileriyle doludur. Ve yine bu diyalog başlarda tek taraflı sürse de zamanla ikili arasında mektuplaşmaya, kitap düşünce alışverişine ve nihayet James K. Leon'un tabiriyle 25 Temmuz 1967'de Heidegger'in kulübesinin de olduğu kara ormandaki 3 saate yayılmış tedirgin sohbete gelip dayanır. Celan'ın talebi apaçıktır. Düşünürden kalbi bulacak bir söz, kamusal bir özür bekler. Konuşmamızın da özünü oluşturması hasebiyle Müsaadenle dinleyicilerimiz için bu görüşmenin kaydı niteliğindeki meşhur Totnağberk şiirini okumak istiyorum. Mastı çiçeği, göz otu, başı yıldız taçlı kuyudan bir yudum. O kulübede deftere kimin adı düşüldü ki benimkinden önce? Bugün bu deftere yazılmış bir satır, bir umuda, bir düşünürün kalbi bulacak sözüne dair. Orman içre ölü tohumları, engebeli orkideyle orkide, bir başlarına. Kaba saba şeyler sonra seyrederken yolda alenen bizi götüren o adam işitiyor o da yarım yamalak kat edilmiş sapa yollar yüksek turba bataklığında yoğun rutubet. Selam bu şiirde yalnızca bir umudu dile getirmez. Mastı çiçeğini, orkide ya da diğer çiçekleri, torfları, engebeli yolları, yıldız taçlı kuyuyu ve onları kulübeye götüren şoförü de buna bir yerde soykırıma da şahit kılar. Düşünürden beklediği o kalbi bulacak söz gibi diğer her şeyden de buna şahitlik etmelerini ister aslında. Hatta şiirin ilk versiyonunda bu özür talebi gecikmeden zarfıyla ifade edilir. Selam için bu durum acildir. Çünkü şair Heidegger özelinde Alman toplumunu samimiyetsiz bulur, ihtimaller karşısında hala tedirgindir.
Evet, şimdi bu iki isim arasındaki diyalog hem Heidegger tarafında düşüncenin hem Celan tarafında şiirin serpilmesine de imkan tanımışa benziyor. En azından bu ikilinin hikayesinden bize taşan kısmıyla bildiğimiz kadarıyla böyle bilgilere de sahibiz. Sence Heidegger, özellikle Heidegger, Celan'ın şiirine hangi açılardan nüfuz etmiştir? Ve bu iki ismin birbirlerine olan alakası onlarda nasıl açıklıklar yaratmıştır?
Doğrusu Heidegger'den ziyade Celan'ın Heidegger düşüncesine bir nüfuzundan bahsetmek daha yerinde olur. Celan, örneğin Varlık ve Zamanı okumaya başladığında ki bunun 1952-53 gibi bir tarih olduğunu yazıyor James Galyon Tedirgin Sohbet'te. Heidegger o yıllarda düşünen dünyada anlamlı bir karşılık bulmuştu zaten. İkili arasındaki yaş farkının 30'un üzerinde olduğunu ise ayrıca belirtmek lazım. Yine de 1959'da yayımlanan Dil Kafesi kendisine ulaştıran yayıncıya "Bunlar çok önemli şiirler" diye bir cevap yazıyor Heidegger. Sanırım Celan'ın şiiriyle felsefeciler üzerinde ne türden açıklıklar yarattığını anlamak için Heidegger'den ziyade Celan şiirinden hareketle müstakil kitaplar yazmış olan Blanchot, Derrida ya da Gadamer gibi 20. yüzyılda doğmuş filozofların eserlerine bakmak daha doğru olur diye düşünüyorum.
Evet, yani burada dediğin gibi başka düşünürlerin de etkisi muhtemelen vardır ama Heidegger'de hakikaten o diyalog en azından şiirde olmasa bile belki mizaçta, yaşamda belli açıklıklar yaratmıştır diye söyleyebiliriz herhalde, toparlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi burada bir ara verelim. Ne çalalım bugün?
Şöyle konuşmamız için ya da bu diyalogumuza diyelim bir de şarkı seçmem gerektiğini söylediğinde zihnimde beliren ilk şey Rahmaninov'un All Night Vigil eser serisinin en meşhur bölümü olan Nunc Dimittis oldu. Bu eser Luka İncili'nin ikinci kitap 25 ile 32. ayetlerini işler. Kısaca hikayesini anlatmak istiyorum.
Tabii.
Vaktiyle Kudüs'te yaşayan Şimon adlı dindar bir Yahudi, başka uygarlıkların mezalimi altında ezilen Yahudi toplumunun teselli bulacağı günü, yani Mesih'in gelişini görmek arzusundadır. Anlatıya göre ruhun yönlendirmesiyle bebek İsa'nın olduğu yere gider ve onu kucağına alıp överek şöyle der. Şarkıda tam da bu bölüm işleniyor. Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun. Kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim. Çünkü senin sağladığın ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu ulusları aydınlatıp senin halkına yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm. Burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Unutulmamalıdır ki Selam Yahudi bir şairdi. Bunu söylemeye ihtiyacı hissediyorum. Çünkü etnik kimliği şiirinin de en önemli parçasıydı. 1969 Ekim ayında İsrail'e Kudüs'e davet edilir şair. Onu doğduğu yerdeki çocukluk arkadaşları karşılar. O gün Romanya, bugün Ukrayna sınırları içindeki Çernivtsi'den bahsediyorum. 6 ay sonra ise intihar ederek ayrılır dünyamızdan Selam. Bu şarkıyı seçerken Şimon ile Selan arasındaki kader birliğine dikkat çekmek istedim. Çok değil, 30 yıl öncesinde gaz odalarında, çalışma kamplarında yok edilen insanların yakınları ya da kurtulabilenlerin, kaçabilenlerin kurdukları ülkede teselli bulmuş bir halkı görmüştür Selam. Ek bir bilgi daha, bu eser Büyük Rus yönetmen Nikita Mikalkov'un Oblomov uyarlamasının final sahnesinde de çalar. Küçük bir çocuk geniş kırlar içinden nehre doğru anne, anne, anne diyerek koşar. Eminim Selan okurları ne demek istediğimi çok iyi anlamıştır. Ve son olarak buna hakkım varsa eğer aynı teselliyi bugünkü Filistin halkı için de diliyor. Bu eserin onlara şifa sunmasını niyaz ediyorum. Dün olduğu gibi bugün de aynı maalesef tarih kötüdür.
Evet, dinleyelim. Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum devam ediyor. Bugün konuğumuz Milat Özçelik. Kendisiyle Selan Haydeger arasında gerçekleşen tedirgin sohbeti konuşuyoruz. Şimdi Haydeger'in Hölderlin, Rilke, Trakl gibi şairlerle de temas kurduğunu biliyoruz. Sence Haydeger felsefesinin inşasında şiirin nasıl bir rolü olmuştur?
Özellikle Hölderlin şiirinin Heidegger düşüncesinde temel teşkil edecek düzeyde bir etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ama düşünürüm daha çok 1930'lardan itibaren şairle ilgilenmeye başladığını ve bu ilginin ömür boyu sürdüğünü biliyoruz. Savaş sonrasında kamusal alandan dışlanan Nazi düşüncesi Heidegger'i de kulübesine çekilme zorunluluğunu doğurdu. Bu noktadan sonra Heidegger felsefesinin poetik bir hal aldığını söylemek yanlış olmaz. Hölderlin'in şiiri tıpkı hayatındaki gibi trajik bir boyut taşır. Selam'da da öyle. Rilke ya da Trakl da dahil bütün bu şairlerin kesişim noktasının bu trajik boyut olduğunu göz önünde bulundurmak lazım. Ben aslında bu soruyu Heidegger'in elinden çıkma bir şiir kitabı olan Düşünme Deneyiminden ile açmak, genişletmek istiyorum. İlk baskısı 1947 yılında yayınlanan kitaba bir dörtlük daha ekleyerek 1954'te tekrar yayınlıyor Heidegger. 2014 yılında Mustafa Tüzel çevirisiyle Nod yayınlarından çıkan kitabın Yüksek Çamların Altından Geçerken diyerek açıldığını görüyoruz. Yürüdükçe açılan, açıldıkça dile gelen düşünceler Heidegger'in Selan ile kurduğu ilişkideki acı veren sükut halini kırıyor gibidir. Üstelik 20 yıl önce. Şöyle diyor düşünür, bu kez bir şair olarak. Yol ve terazi, köprü ve söz, buluşurlar bir geçitte. Yürü ve tart, hatanı ve sorularını, patika boyunca. Başka bir yerde ise şöyle. Acı hiç beklemediğimiz yerde sunar şifalı gücünü. Selan'ın kara ormana gidişini düşünelim. Bir şifa bulma arayışı değilse nedir o ziyaret? Şimdi tekrar şiire dönüyorum. Düşünmede her şey yalnız ve yavaştır. Sabırla yükselir yüce gönüllülük. Büyük düşünen büyük yanılır. Evet, böyle diyor Heidegger. Bir itiraf aslında bu. Büyük düşünen büyük yanılır. Belki de Selan asla veremeyeceğini, cesaret bile edemeyeceği şeyi istedi büyük düşünür de. Bunun böyle olacağını bile bile. Yine şiire dönüyorum. Düşünmenin sözü ancak söylenmeden kalması gerekeni söylemek için. aciz kaldığında huzura kavuşur ola gelen özünde. Nihayet Höl Derliğini de kapsayan son bölüme vardık. Şöyle diyor: şarkı söylemek ve düşünmek komşu dallarıdır şiir yazmanın. Varlığa doğru güvenirler ve uzanırlar onun hakikatine. Onların ilişkisi düşündürüyor Höl Derliğinin orman ağaçları hakkında söylediği şarkıyı. Ve birbirlerine yabancı kalırlar dik durdukları sürece komşu gövdeler. İşte böyle. Divan şairimiz Naili'nin deyişiyle söylersek eşarı böyle söyler üstad söyleyince. Bu bahiste son sözüm şu olsun: Selam ve Heidegger birbirlerine yabancı kalmış komşu gövdelerdir. Dik durdukları için.
Şimdi eyvallah bu arada güzel bağladın. Şey diyelim hani bu son artık süremizin de sonuna geliyoruz. Biraz bu tedirgin sohbetin çevirisi Selan'ın Türkçe'ye çevrilmesi konusuna girelim son soruda. Şimdi Selan'a ilişkin literatürün Türkçeleşmesinde kendisi de bir Selanist olan Cem Yavuz'un önemli bir rolü var. Kısaca süremiz de çok kalmadı çünkü. Cem Yavuz'un şiirindeki Selan etkisinden ve Türkçedeki Selan etkisinden, Selan külliyatından söz edebilir misin? Bununla bağlamış olalım.
Evet, Cem Yavuz sahiden de Selanist, hatta Türk şiirindeki tek Selanist şair. Ama çevirisini yaptığı tedirgin sohbet ve karşılaşmaların yanı sıra çevrildiği halde telif sorunundan kaynaklı kimi şiirleri içermese de Selan şiirlerinden büyükçe bir toplamı. Çok özel, bin bir emekle hazırlandığı belli açıklamalarla birlikte yayınlanan Sesler İşitin Bizi De ile birlikte Selanist şairlere zemin hazırladığı da bir başka gerçek. Bence böyle bir toplam varken geçmişi deşmeye gerek yok. Şimdi ve burada olmak lazım. En azından ben buradan okuyorum, öyle diyeyim. Sözlerimi konuşmamızın çok daha güzel ama Telan gibi şifrelerle dolu bir özeti de sayılabilecek bir Cem Yavuz şiiriyle bitirmek istiyorum aslında. Ocak 2023'te yayınlanan Soluk Dönüm kitabından bu şiir. Bu kitabın aynı zamanda Selan'a adandığını da belirteyim. Alet heyya, badem gözleri var ölümün, mızrağı bakışlarımdan ayrılmayan asla ile daima arasında. O kül ağacından gece bir nehre süzülebilirim yaprağın unutkun diliyle. Bahşedilmiş varlığın yaban tebessümü ilişebilir dudaklarıma her harfin köpüğüyle. Beyaz, kor beyaz, çılgın beyaz. Bir dost kurarım ben bile, dost. Şu kendini bizimle incir çekirdeğinde duyan, yok başkası diye lif lif, leteyle bir daha yıkanan. Nasıl paylaşırsın oysa kiminle gündüzün kabuğunda boğulduğun bu yazlık anlatıyı, hayat olan, ışığın okları dinince belki, en saklı göze de gözettiğin insan dirilince, ateş için düşleri kalbe, uçağın bir tay resmi çizince, dost, orada belirecek dil evinde taşın, anı rikkatle sona dokuyan örümcek, ağında dört ejderha, yedi gök dokuz felek, say beni de badem gözlerin şahidi, yala dönmüş sularda bir hakikatle akış başlayabilir şimdi.
Teşekkürler Milat. Hakikaten en şiir dolu programımız oldu bu.
Ben teşekkür ederim.
Yani hani aslında sözlerin değil, şiir üzerine yazılanların değil, doğrudan şiirin kendisinin konuştuğu bir program oldu.
Evet.
Daha çok şiiri konuşturmamız gerektiğini gördüm ben de bir kere daha senin sayende. Ağzına sağlık gerçekten.
Çok teşekkürler.
Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün ben buradan okuyorum da Milat Özçelik'i konuk ettik. Kendisiyle Selan Heidegger diyaloğunu konuştuk. Milat'ın K24'te bu minvalde yazdığı bir yazı da var. Onu da dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. Ben Hasan Turgut. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere.